Üçüncü gün. Alacakaranlıktan tan sökümüne değin. Ortadan kaybolan Berenger'in hücresinde kan lekeli bir bez bulunuyor, hepsi bu. Bunları yazarken kendimi o geceki, daha doğrusu o sabahki gibi yorgun hissediyorum. Ne diyeyim? Ayinden sonra başrahip yılgınlık içindeki rahiplerin büyük bir bölümünü her yana aramaya koşturdu. Hiçbir sonuç alınmadı. Alacakaranlığa doğru Berenger'in hücresini ararken bir rahip ot şiltenin altında kan lekeli beyaz bir bez buldu. Başrahibe götürdü. Başrahip bundan uğursuz belirtiler çıkardı. Georgie de oradaydı. Durum kendisine anlatılınca kan mı? Dedi. Böyle bir şey ona olanaksız görünüyormuş gibi. Durumu Eleanor'da anlattılar. Başını salladı. Hayır, hayır dedi. Üçüncü borazan sesiyle ölüm sudan gelecek. William kanlı bezi inceledi. Sonra, şimdi her şey açıkça anlaşılıyor dedi. Berenger nerede diye sordular ona. Bilmiyorum diye yanıtladı. Aymar onun söylediklerini işitti. Gözlerini gökyüzüne kaldırdı. Sen Alban oğlu Petro'ya, İngilizler böyledir diye fısıldadı. Tan sökümüne doğru hizmetçiler yamacın eteklerini, duvarların çevresini araştırmaya gönderildiler. Sabah hiçbir şey bulamamış olarak döndüler. William bana elimizden geleni yaptığımızı söyledi. Olayların gelişimini beklemekten başka çare yoktu. Sonra cam işliğine gitti. Camcı ustası Nikolay'la derin bir konuşmaya daldı. Ben dualar okunurken kilisenin orta kapısına yakın bir yerde oturdum. Böylece kendimden geçip uykuya daldım ve uzun uzun uyudum. Çünkü gençlerin uykuya yaşlılardan daha çok gereksinimi vardır. Onlar bol bol uyudular. Sonsuz uykularına hazırlanıyorlar şimdi. Üçüncü gün sabah. Atso yazı salonunda tarikatının tarihçesi ve kitapların yazgısı üstüne düşünüyor. Kiliseden daha az yorgun ama kafam karışık çıktım. Küçük beden dingin bir uykunun tadına ancak geceleri varabilir. Yazı salonuna çıktım. Malachi'den izin isteyip kataloğun sayfalarını çevirmeye başladım. Gözlerimin önünden geçen sayfalara dalgın dalgın bakarken gerçekte rahipleri inceliyordum. Dinginlikleri, serin kanlılıkları şaşırttı beni. İşlerine dalmış, sanki kardeşlerinden biri tüm çevrede kaygıyla aranmıyormuş. Öteki ikisi daha önce şaşılacak biçimde yok olmamışlar gibi. Tarikatımızın büyüklüğü burada işte, dedim kendi kendime. Yüzyıllar boyu böyle adamlar, barbar sürülerinin saldırılarını, manastırlarını yağmaladıklarını, krallıkları ateşe verdiklerini gördüler. Ama yine de parşömeni ve mürekkebi sevmeyi sürdürdüler. Dudaklarının ucuyla yüzyılları aşıp onlara ulaşmış olan, kendilerinin de gelecek yüzyılların ötesine ulaştıracakları sözcükleri okumayı sürdürdüler. Bininci yıl yaklaşırken okumayı ve kopya etmeyi sürdürdüler. Şimdi niçin sürdürmesinler aynı şeyi? Bir gün önce Benno, az bulunur bir kitabı elde etmek için seve seve günah işleyeceğini söylemişti. Yalan söylemiyordu, şaka da yapmıyordu. Bir rahip kuşkusuz kitaplarını alçak gönüllülükle sevmeli. Kendi merakını gidermeyi değil, onların iyiliğini düşünmelidir. Ama sıradan insanlar için zinaya kışkırtılma, laik papazlar için mal tutkusu neyse, rahipler için bilginin ayartıcılığı da odur. Kataloğu karıştırırken gizemli bir başlıklar şöleni gözlerimin önünde dans etti. Quintus Serenus'un ilaçlara dairi, olgu, Aesopus'un hayvanların doğasına dairi, Iticus Pronimius'un kozmografyaya dairi, Ilius Hilarion'un dünyanın kökeni hakkındası, Solinus Polyhistor'un ülkelerin konumu ve harikaları hakkındası, cinayetlerin gizeminin kitaplığın çevresinde dönmesine şaşmadım. Kendilerini yazmaya ve okumaya adamış olan bu insanlar için kitaplık hem kutsal Kudüs kenti hem de bilinmeyen ülke ile ölüler ülkesi arasındaki sınırda yer alan bir yeraltı dünyasıydı. Onları vaatleri ve yasaklarıyla kitaplık yönetiyordu. Onunla birlikte, onun için, belki de ona karşı yaşıyorlardı. Suçlu suçlu, günün birinde onun tüm gizlerine ermeyi umarak. Zihinlerinin takıldığı bir şeyi öğrenmek uğruna ölümü, birisinin kıskançlıkla korudukları bir gizi öğrenmesini önlemek için öldürmeyi niçin göze almış olmasınlar? Ayartmalar yüzünden kuşkusuz. Düşünsel onur yüzünden. Yazıcı rahip kutsal kurucumuzca başka biri olarak düşünülmüştü. Anlamadan kopya edebilen, kendini Tanrı'nın istemine bırakmış, yakarır gibi yazan, yazdıkça yakaran biri. Niçin böyle değildi artık? Ama tarikatımızın tek yozluğu bu değildi ki. Gereğinden çok güçlenmişti. Rahipleri krallarla yarışıyorlardı. Ebon, bir hükümdar debdebesi içinde hükümdarlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan bir hükümdar örneği değil miydi? Manastırların biriktirmiş oldukları bilgi, şimdi de iş tokuş malları, onur, övünme ve saygınlık güdüsü olarak kullanılıyordu. Tıpkı şövalyelerin zırh ve sancaklarını sergilemeleri gibi, rahiplerimiz de resimli el yazmalarını sergiliyorlardı. Üstelik, manastırlarımız bilimde önderliği yitirdikten sonra daha da çok yapıyorlar bunu. Katedral okulları, kent locaları, üniversiteler, şimdi belki de bizden daha çok veya daha iyi kitap kopya ediyorlar. Yeni kitaplar da üretiyorlardı. Bu da birçok felaketin nedeni olmuş olabilirdi. İçinde bulunduğum manastır belki de bilgi üretme ve bilimi yeniden kurmaktaki üstünlüğüyle övünecek en son manastırdı. Ama belki de bu yüzden rahipler kutsal bir iş olan kopya işinden hoşnut değildiler artık. Yenilik tutkusunun dürtüsüyle doğanın yeni tamamlayıcılarını da üretmek istiyorlardı. Ve o anda belirsizce sezinlediğim gibi böyle davranırken üstünlüklerinin yıkımını kutsadıklarının farkında değildiler. Çünkü üretmek istedikleri bu yeni bilgi, bu duvarların dışında serbestçe dolaşacak olursa, bu kutsal yeri bir katedral okulundan ya da bir kent üniversitesinden ayırt edecek hiçbir şey kalmazdı artık. Oysa yalıtılmış kalmakla saygınlık ve gücünün dokunulmazlığını koruyordu. Tartışmayla her gizemi ve her yüceliği böyle ve böyle değil eleştirisine bağımlı kılmak isteyen, her aklına eseni tartışma konusu yapma boş gururuyla yozlaşmamıştı. Kitaplığı kuşatan suskunluk ve karanlığın nedenleri burada yatıyor, dedim kendi kendime. Burası bilgi dağarıdır. Ama bu bilgiyi ancak onun kim olursa olsun bir başkasına, hatta rahiplere bile ulaşmasını önleyebilirse, el değmemiş olarak koruyabilir. Bilgi en iğrenç işlemlerden sonra bile fizik bütünlüğünü koruyan bir madeni paraya benzemez. Kullanıla kullanıla epriyen, çok güzel bir giysiye benzer daha çok. Gerçekten kitabın kendisi de böyle değil midir? Ona gereğinden çok el değerse sayfaları aşınıp mürekkebi ve yaldızı donuklaşmaz mı? İşte az ötemde Tivoli'li Pasifik'in sayfaları nemden birbirine yapışmış eski bir cildi karıştırdığını görüyorum. Kitabın sayfalarını çevirmek için baş parmağıyla işaret parmağını diliyle ıslatıyor. Tükürüğün her değişinde sayfalar dayanıklılığını yitiriyordu. O sayfaları açmak, katlamak demekti. Onları havanın ve tozun acımasız işlemini açık tutmak demekti. Bunlar parşömenin zora gelince kırışan ince damarlarını kazıyacak, tükürüğün yumuşattığı ama aynı zamanda sayfanın köşesinde dayanıksızlaştırdığı yerler yeniden küf bağlayacaktı. Tıpkı aşırı sevecenliğin bir savaşçıyı yumuşatıp güçsüz düşürmesi gibi. Bu aşırı sahip çıkıcı ve üste titreyen sevgi de kitabı önünde sonunda onu öldürecek olan hastalığın etkisini açık bir duruma getirecekti. Ne yapmalıydı? Okumayı bırakıp saklamakla mı yetinmeliydi? Korkularım yerinde miydi? Üstadım olsa ne derdi? Az ötede bir başlık yazarını, İonalı Magnus'u gördüm. Parşömeni sünger taşıyla kazımış, şimdi de az sonra yüzeyini cetvelle düzeltmek üzere tebeşirle yumuşatıyordu. Onun yanında bir başkası, Toledo'lu Ribon, parşömeni masanın üstüne gerip iki yanına metal bir uçla incecik delikler delmiş, şimdi de aralarına incecik yatay çizgiler çiziyordu. Az sonra bu iki sayfa renkler ve biçimlerle dolacak, kakma mücevherlerle pırıl pırıl parlayan bir kutsal andaca dönüşecekti. Bu iki rahip cennette geçirecekleri saatleri yeryüzünde yaşıyorlar dedim kendi kendime. Yeni kitaplar üretiyorlardı. Tıpkı zamanın onarılmaz bir biçimde aşındıracağı kitaplara benzeyen. Bunun için de kitaplığı hiçbir yeryüzü kuvveti yıldıramazdı. Canlı bir şeydi o. Ama madem ki canlı bir şeydi, bilginin riskine niçin açık olmamalıydı? Ben onun istediği, belki Venantus'un da istemiş olduğu bu muydu yoksa? Şaşkın, kendi düşüncelerimden korkmuş hissediyordum kendimi. Belki de bütün gelecek yıllar boyunca yalnızca kuralı titizlik ve alçak gönüllülükle uygulaması gereken, sonraları kendi kendime başka soru sormaksızın, çevremde dünya bir kan ve çılgınlık fırtınasına gittikçe daha derinlemesine gömülürken yaptığım da buydu. Bir çömeze uygun düşmüyordu bu düşünceler. Kahvaltı saati gelmişti. Aşçılarla artık arkadaş olduğum mutfağa gittim. Yemeklerin en iyilerinden verdiler bana. Üçüncü gün öğle. Atso Salvator'un birkaç sözcükle özetlenemeyecek ama onu uzun ve kaygılı düşüncelere salacak itiraflarını dinliyor. Yemeğimi yerken aşçıyla barıştığı açıkça anlaşılan Salvator'un bir köşede koyun etiyle pişirilmiş bir böreği keyifle mideye indirdiğini gördüm. En küçük bir kırıntı bile düşürmeden ömründe hiç yemek yememiş gibi yiyor, bu olağanüstü olgu için Tanrı'ya şükrediyormuş gibi görünüyordu. Bana göz kırparak o garip diliyle, oruç tuttuğu tüm o yılların acısını çıkarmak için yediğini söyledi. Ona sorular sordum. Havanın berbat olduğu, sık sık yağmur yağdığı, tarlaların çürüdüğü, her şeye öldürücü mikropların bulaştığı bir köyde geçen acıklı çocukluğunu anlattı bana. Anladığıma göre her mevsim taşkınlar olurdu. Tarlalarla arklar yok olurdu. Bir kile tohum eker, yarım kilo ürün alırdın. Sonra o da yok olur giderdi. Beylerin yüzleri bile yoksullarınki gibi sarıydı. Gerçi yoksullar beylerden daha çok ölüyorlardı ama dedi Salvatore. Belki de sayıları daha çoktu da ondan. Bir kile tohum 15 paraydı. Bir kilo buğday da 60 para. Vaizler dünyanın sonunun geldiğini söylüyorlardı. Ama Salvatore'un anasıyla babası ve dedesiyle ninesi eskiden de çok dinlemişlerdi bu masalı. Bu yüzden de dünyanın sonunun her an gelebileceği sonucuna varmışlardı. Tüm kuş leşlerini ve bulabildikleri tüm pis hayvanları yedikten sonra birinin mezarları kazıp ölüleri çıkarmaya başladığı söylentisi yayılmış köyde. Salvatore, bu çok kötü insanların cenazelerin ertesi günü mezarlıkta toprağa tırnaklarıyla nasıl kazıdıklarını bir güldürü oyuncusuymuş gibi büyük bir ustalıkla anlatıyordu. Diyerek kıymalı böreğe dişlerini geçirdi ama yüzünde ölü eti yiyen umarsız bir insanın yüz buruşturmasını görüyordum. Sonra bazıları, ötekilerden daha kötü olanlar toprağı kazımakla yetinmeyerek tıpkı eşkıya gibi ormanda pusu kurup yolculara baskın veriyorlardı. Kırt dedi Salvatore bıçağı boğazına götürerek. Sonra da ham. İçlerinde en kötüleri ise oğlan çocuklarına yaklaşıp bir yumurta ya da elma ile kandırıyorlar. Sonra da onları yalayıp yutuyorlardı. Ama önce pişiriyorlardı diye açıkladı Salvatore ciddi ciddi. Köye gelip az bir para karşılığında pişmiş et satan bir adamdan söz etti. Hiç kimse bu talihin nedenini anlayamıyordu. Sonra papaz bunun insan eti olduğunu söylemiş. Öfkeden çılgına dönen kalabalık adamı parça parça etmişti. Ama aynı gece köylülerden biri gidip öldürülen kurbanın mezarını kazmış, yamyamın etini yemiş. Bunun üzerine olay açığa çıkınca köy halkı da onu öldürmüş. Ama Salvatore yalnızca bu öyküyü anlatmadı. Kırık dökük sözcüklerle beni taşra ve İtalyan lehçelerinden az da olsa bildiklerimi anımsamaya zorlayarak doğduğu köyden kaçışının ve dünyanın dört bir yanında başıboş dolaşmasının öyküsünü anlattı bana. Anlattığı öyküde daha önce yol boyunca tanıdığım ya da rastladığım birçok kimseyi tanıdım. Öyle ki aradan bunca zaman geçtikten sonra, ondan önce ya da ondan sonra tanıdığım ve şimdi yorgun zihnimde düzleşip tek bir imge oluşturan kimselerin başlarından geçen serüvenleri ve işledikleri suçları da onlara yormadığımdan emin değilim. Gerçekten altının anısını dağın anısıyla birleştirerek bir altın dağ kavramını oluşturabilen imgelemin gücüdür bu. Yolculuğumuz boyunca William'ın sık sık basit insanlardan söz ettiğini işittim. Bazı rahiplerin yalnız halkı değil, aynı zamanda bilgisizleri belirtmek için kullandıkları bir terim. Bu, bana hep geniş kapsamlı bir ifade gibi görünmüştür. Çünkü İtalyan kentlerinde bilgilerini halk diliyle ortaya koysalar da, kilise mensubu olmayan ama bilgisiz de olmayan tüccar ve zanaatçılara rastladım. Hem ona bakılırsa o sıralarda yarımadayı yöneten zorbaların bazıları tanrı bilim, tıp, mantık bilmiyorlardı. Latince de bilmiyorlardı. Ama kesinlikle basit ya da bilgisiz değildiler. Bu nedenle basit insanlardan söz ederken üstadımın bile oldukça basit bir kavram kullandığına inanıyorum. Ama Salvatore'un basit olduğu kuşku götürmez. Yüzyıllar boyu açlığa ve beylerin zorbalığına boyun eğmiş bir kırsal bölgeden geliyordu. Basitti ama aptal değildi. Başka bir dünyanın özlemini çekiyordu. Anladığıma göre evden kaçtığında bu dünya gövdesinden bal sızdıran ağaçlarda peynir tekerlerinin ve hoş kokulu sosislerinin yetiştiği Cookie'nin ülkesi gibi görünüyordu gözüne. Bu umuda kapılarak Salvatore bu dünyayı, haksızlığı bile çoğu kez tasarımını kavrayamadığımız nesnelerin dengesini korumak için yazgının önceden düzenlediği bir gözyaşı beldesi olarak kabullenmeyi yatsırcasına, ana yurdu Monferrato'dan Ligaria'ya, oradan da Provence'den geçip yukarıya Fransa kralının topraklarına değin çeşitli ülkelerde dolaşmış. Salvatore dilenerek, çalıp çırparak, hastaymış gibi yaparak dünyayı dolaşmış. Geçici olarak bir beyin hizmetine girmiş. Sonra yine ormana ya da dağ yollarına vurmuş. Bana anlattığı öyküden daha sonraki yıllarda Avrupa'da gittikçe daha çok dolaştıklarını gördüğüm serseri bir ruhunun arasında gözümün önüne getirdim onu. Sahte rahipler, şarlatanlar, dolandırıcılar, dalavereciler, dilenciler, baldırı çıplaklar, cüzamlılar, sakatlar, göçmenler, gezginler, halk ozanları, yurtsuz papazlar, gezgin öğrenciler, üç kağıtçılar, mağlul askerler, kafirlerden kaçan, gönlü kırık zengin Yahudiler, deliler, fermanların hışmına uğramış kaçaklar, tek kulakları kesik hırsızlar, Eşcinseller ve bunlar arasında gezgin zanaatçılar, dokumacılar, kazancılar, sandalyeciler, bileyiciler, döşemeciler, duvarcılar ve her türlü düzenbazlar, serseriler, haytalar, hergeleler, tabansızlar, hinoğlu hinler, hilekarlar, hainler, sefiller, ciğeri beş para etmezler, kutsal mevkileri alıp satan kilise meclisi üyeleri ve papazlar, dolandırıcılar, geçimlerini başkalarının saflığından yararlanarak sağlayanlar, sahte buyruk ve papalık mührü yapanlar, para karşılığında günah bağışlayanlar, kilise kapılarında yatan yalancı inmeliler, manastırlardan kaçan serseriler, kiliselerdeki kutsal andaçları satanlar, af satanlar, kahinler ve falcılar, kara büyücüler, üfürükçüler, sahte dilenciler, her türlü zina işleyenler, rahibelerle genç kızları kandırarak ya da zor kullanarak bozanlar, bedenleri su toplamış, saralı, basurlu, damla hastalığına yakalanmış ya da yaralıymış gibi görünenler ya da zararsız deliler. Aralarında ermişlerin sadaka çağrılarını anımsayan, ürkmüş insanlardan yiyecek ya da para koparmak için onulmaz yaraları varmış gibi gövdelerine dolak saranlar, ileri derecede ince hastalığa yakalanmış izlenimi yaratmak için ağızlarını kan rengi bir maddeyle dolduranlar, eli ya da ayağı tutmazmış gibi yapan serseriler, ellerinde gereksiz değnekler, sara, uyuz, uğur ya da şişleri varmış gibi sargılar saran, safran boyası süren, ellerinde ütüler, başları sargılı, pis kokular saçarak kiliselere süzülenler ve birden alanlarda düşüp bayılıveren, ağızlarından salyalar akıtan, gözleri dışarı uğramış, burunlarından böğürtlen ve unutma beni çiçeğinin öz sularından yapılmış kanlar fışkıran serseriler vardı. Ekmeğinizi açlarla bölüşün. Evsiz barksızları evinizde barındırın. İsa'yı ziyaret ediyoruz. İsa'yı barındırıyoruz. İsa'yı giydiriyoruz. Çünkü tıpkı suyun ateşi arıtması gibi sadaka da günahlarımızı arıtır. Anlatmakta olduğum olaylardan çok sonra Tuna boyunda tıpkı cinler gibi kendilerine özgü adları ve alt sınıfları olan bu şarlatanların çoklarını gördüm. Hala da görürüm. Dünyamızın yolları boyunca akıp giden bir çamur seli gibiydiler. İnançlı vaizler, yeni kurbanlar arayan sapkınlar, anlaşmazlık kışkırtıcıları karışıyordu aralarına. Dilenci vaizlere karşı çıkan Papa iyi olsun kendisi oldu. Çünkü diyordu, bunlar üstünde boyalı resimler bulunan bayraklar taşıyarak vaaz vererek, zorla para toplayarak meraklıları kendilerinden yana çekiyorlardı. Kutsal değerleri alıp satan yoz papa, yoksulluğu yayan dilenci rahipleri, toplumdan atılmışlar ve hırsızlarla bir tutmakta haklı mıydı? O günlerde İtalya yarımadasında dolaşmış olduğumdan bu konuda kesin görüşlerim yoktu. Alto Pasio rahiplerinin vaaz verirken aforoz tehdidinde bulunduklarını ve günah bağışlamaya söz verdiklerini, para için çalan, kardeş kanı döken, adam öldüren ve yalan yere yemin edenlerin suçlarını bağışladıklarını işitmiştim. Düşkün evlerinde her gün sayısı yüzü bulan ayinler okunduğu, bunların karşılığında bağış topladıkları ve bunların gelirleriyle 200 yoksul kıza çeyiz düzdükleri inancını yayıyorlardı. Rieti ormanında bir tariki dünya gibi yaşayan ve tensel edimin günah olmadığının doğrudan doğruya, kutsal ruh tarafından kendisine açıklanmış olmasıyla övünen, Rahip Paolo Zoppo'dan söz edildiğini işitmiştim. Bacılar dediği kurbanlarını baştan çıkarıyor. Onları çıplak etlerinin kırbaçlanmasına boyun eğmeye zorluyor. İçlerinden beşini yerde bir haç biçiminde diz çöktürüyor. Sonra da onları Tanrı'ya sunuyor ve barış öpücüğü dediği öpücüğü istiyordu onlardan. Ama bu doğru muydu? Aydınlanmış oldukları söylenen bu münzevilerle yarımadanın yollarında gerçekten tövbe ederek dolaşan, kötülüklerinden ve hırsızlıklarından ötürü şiddetle suçladıkları kilise mensupları ve psikoposların hoşlanmadıkları yoksul bir yaşam süren rahipler arasında nasıl bir bağ vardı? Salvador'un anlattıklarından, daha önce kendi deneyimlerimden öğrendiklerimle birleşince bu ayrımlar gün ışığına çıkmıyordu. Her şey her şeyle aynı gibi görünüyordu. Bazen Salvator, öyküsünü anlattığı ermiş Martin'in kendilerini iyileştirmesinden, böylece de onları geçim kaynaklarından yoksun bırakmasından korktukları için onun tansıklar yaratan bedeninden kaçan Tureynli sakat dilencilerden biri gibi geliyordu bana. Ermiş, sınıra varmadan acımasızca onların günahlarını bağışlamış, kol ve bacaklarını yeniden kullanabilmelerini sağlayarak kötülükleri için onları cezalandırmış gibi görünüyordu. Ama bazen de o güruh arasında yaşarken, toplum dışı da olsa Fransisken vaizlerinin sözlerini nasıl dinlediğini ve sürdürdüğü yoksul ve serseri yaşamın asık suratlı bir zorunluluk olarak değil, neşeli bir, adama eylemi olarak alınması gerektiğini anladığını ve adlarını doğru telaffuz edemediği, öğretilerini olmayacak terimlerle betimlediği tövbekârların gruplarına katıldığını anlatırken, rahibin yabanıl yüzü tatlı bir ışıltıyla parlıyordu. Onun paterenlere, valdensiyenlere, belki de hatta Katarlara, Arnoldculara, Umliyati'ye rastladığı ve dünyayı dolaşırken gezginci durumunu bir kutsal görev saydığı, bir gruptan ötekine geçerek yavaş yavaş daha önce midesi için yapmış olduğu şeyi şimdi Tanrı için yaptığı sonucunu çıkardım. Ama bunu nasıl ve ne kadar süreyle yapmıştı? Anlayabildiğimce 30 yıl kadar önce Toskana'da bir minorit manastırına girmiş, orada tarikata girmeksizin ermiş Francisco'nun binişini giymişti. Sanırım yersiz yurtsuz bir gezgin olarak bulunduğu tüm yerlerin ve benim ülkemin paralı askerlerinden Dalmatya'nın Bogomillerine dek rastladığı tüm gezgin yoldaşların dilleriyle karıştırıp konuştuğu kırık dökük Latinceyi de orada öğrenmiş. Manastırda söylediğine göre kendini tövbekâr yaşamına adamış. Ama anlaşılan yanlarında kaldığı rahipler de fikirleri birbirine karıştırmışlardı. Çünkü komşu kilisenin papazına öfkelenerek günün birinde evini basıp onu merdivenlerden aşağı yuvarlamışlar. Günahkar papazı öldürmüşler. Sonra da kiliseyi yağmalamışlardı. Bunun üzerine psikopos silahlı koruma birliklerini üstlerine salmış. Rahipler dağılmışlar. Salvatore ise bir Fraticelli ya da dilenci minorit takımıyla hiçbir yasa ya da disipline bağlı olmaksızın yukarı İtalya'da uzun süre dolaşıp durmuş. Oradan Toulouse bölgesine sığınmış. Orada başından tuhaf bir serüven geçmişti. Haçlıların büyük girişimlerinin öyküsünü işitip coşkuya kapılmıştı. Günün birinde çobanlar ve halktan oluşan kalabalık bir yığın denizi geçip inanç düşmanlarına karşı savaşmak için toplanmışlardı. Bunlara çobanlar deniyordu. Gerçekte istedikleri kendi lanetli ülkelerinden kaçmaktı. Kafalarını yanlış kuramlarla dolduran iki önderleri vardı. Davranışlarından ötürü kilisesinden kovulmuş bir papaz ve Benedikten tarikatından dönme bir rahip. Bunlar cahil kimseleri öylesine çileden çıkardılar ki, babalarının istemine karşın 16'sında oğlanlar bile alay alay artlarına takıldılar. Sırtlarında bir heybe, ellerinde bir değnek, beş parasız, tarlalarını bırakan kişiler, bir sürü gibi önderlerinin ardına düşmüş kocaman bir yığın oluşturuyorlardı. Sonunda özgür, adanmış toprakların belli belirsiz umuduyla böylesine bir araya gelmek esrikleştirdi onları. Ellerine geçeni yağmalayarak köylerden, kentlerden bir sel gibi akıyorlar. İçlerinden biri tutuklanacak olsa tutuk evlerine saldırarak kurtarıyorlardı onu. Beylerin tutuklatmış oldukları birkaç arkadaşlarını kurtarmak için Paris Kalesi'ne girdikleri zaman karşı koymaya çalışan Paris rektörünü öldürüp merdivenlerden aşağı attılar, tutuk evinin kapısını kırdılar. Saint-Germain Ovası'nda savaş düzenine girdiler ama hiç kimse onlara karşı çıkma yürekliliğini gösteremedi. Böylece Paris'ten çıkıp Aquitania'ya doğru yöneldiler. Orada burada karşılarına çıkan tüm Yahudileri öldürüyorlar, mallarını yağmalıyorlardı. Yahudileri niçin öldürüyorlardı diye sordum Salvatore'a. Niçin öldürmesinler diye yanıtladı. Hayatı boyunca vaizlerden Yahudilerin Hristiyanlığın düşmanı olduklarını ve yoksul Hristiyanlardan esirgenen malları ellerinde topladıklarını öğrendiğini açıkladı bana. Piskoposların ondalık vergilerle mal edindiklerinin, bu nedenle çobanların gerçek düşmanlarıyla savaşmadıklarının doğru olup olmadığını sordum. İnsanın gerçek düşmanları çok güçlü olursa daha güçsüz düşmanlar seçmesinin gerektiği yanıtını verdi. Basit insanlara böyle denmesinin nedeni bu diye düşündüm. Yalnız güçlüler gerçek düşmanlarının kimler olduklarını her zaman açık seçik olarak bilirler. Beyler çobanların mallarını tehlikeye düşürmelerini istemiyorlardı. Bu yüzden de çobanların önderlerinin en büyük servetin Yahudilere ait olduğu fikrini yaymaları onlar için büyük bir şanstı. Yahudilere saldırma fikrini yığınların kafasına kimin soktuğunu sordum ona. Salvatore anımsamıyordu. Yığınların toplanıp bir sözün ardına takılarak hemen bir şey elde etmek istedikleri zaman aralarından hangisinin konuştuğunun hiçbir zaman bilinemeyeceğine inanıyorum. Önderlerinin manastırlarda ve katedralde eğitildiklerini, çobanların anlayabilecekleri sözcükleri dökseler bile beylerin dilini konuştuklarını düşündüm. Hem çobanlar Papa'nın nerede olduğunu bilmiyorlardı ama Yahudilerin nerede olduklarını biliyorlardı. Sonuç olarak yılgın Yahudilerin topluca sığındıkları Fransa kralının yüksek ve kocaman kulesini kuşattılar. Kulenin duvarlarından dışarı çıkan Yahudiler taş ve sopalarla yiğitçe ve acımasızca kendilerini savundular. Ama çobanlar kulenin kapısını ateşe verdiler. Yahudileri Duman ve alevlerle kuşattılar. Kendilerini kurtaramayan Yahudiler, sünnetsizlerin elinde ölmektense kendilerini öldürmeyi yeğe tutarak içlerinden en yürekli görünenden kendilerini kılıçtan geçirmesini istediler. O da kabul etti. 500 kadarını öldürdü. Sonra Yahudi çocuklarıyla birlikte kuleden çıktı ve çobanlardan kendisini vaftiz etmelerini istedi. Ama çobanlar, "Kendi insanlarını kılıçtan geçirdin, şimdi de ölümden kurtulmak istiyorsun, öyle mi?" dediler. Onu parça parça ettiler. Ama çocuklara dokunmadılar. Onları vaftiz ettiler. Sonra yol boyunca birçok kanlı soygunlar yaparak Karkason'a doğru yöneldiler. O zaman Fransa kralı çok ileri gittiklerini söyleyerek onları uyardı ve geçtikleri her kentte onlara karşı konmasını buyurdu. Yahudilerin de kralın adamlarıymış gibi savunulmasını duyurdu. Fransa kralı o noktada niçin Yahudilere karşı böyle anlayışlı olmuştu? Belki de çobanların krallık topraklarında neler yapabileceklerinden ve sayılarının çok artmasından kuşkulanmaya başlamıştı. Yahudilere karşı acıma duymasının nedeni, çobanların yok edilmesinin ve tüm iyi Hristiyanların işledikleri suçlara ağlamaları için iyi bir neden bulmalarının gerekmesiydi. Ama her zaman Hristiyan inancının düşmanı olan Yahudileri savunmanın doğru olmayacağını düşünen birçok Hristiyan krala boyun eğmedi. Birçok kentte Yahudilere aşırı faiz ödemek zorunda kalmış olan orta halli insanlar, çobanların zenginliklerinden ötürü onları cezalandırmasından hoşnuttu. O zaman kral çobanlara yardım edilmemesini, yardım edenlerin ölüm cezasına çarptırılmalarını buyurdu. Oldukça büyük bir ordu toplayıp onlara saldırdı. Çoğu öldürüldü. Kimileri kaçıp ormanlara saklanarak canlarını kurtardılar. Ama orada çetin koşullar altında öldüler. Çok geçmeden kökleri kazındı. Kralın generali onları yakalayıp cesetleri sonsuza değin örnek olsun ve hiç kimse ülkenin erincini bozma yürekliliğini kendinde bulamasın diye en yüksek ağaçlara 20'şer 30'ar astı. İnanılmaz olan Salvatore'un bana bu öyküyü en erdemli bir girişimi betimlercesine anlatmasıydı. Gerçekten de Salvatore, bu sözde çobanlar kalabalığının amacının İsa'nın mezarını ele geçirmek ve onu kafirlerden kurtarmak olduğu inancını değiştirmedi. Bu güzel işin daha Fransa kralı Ermiş Louis'in saltanatında, Münzevi Pierre ve Ermiş Bernard zamanında gerçekleştirildiğini bir türlü inandıramadım onu. Herhalde Salvador kafirlere bir türlü ulaşamadı. Çünkü bir an önce Fransa topraklarından uzaklaşmak zorundaydı. Novara bölgesine gittiğini anlattı. Ama orada olup bitenler konusunda çok belirsiz şeyler söyledi. Sonunda tam Papa'nın kovuşturduğu birçok arkadaşının yakılmaktan kurtulmak için başka tarikatların manastırlarına sığınarak tarikat değiştirmeye çalıştıkları sırada Casale'ye vardı. Oradaki Minorit manastırına kabul edildi. Tıpkı Hubertinho'nun bize anlatmış olduğu gibi. Salvator, el becerisi isteyen işlerdeki uzun deneyimi sayesinde kilerci tarafından hemen onun yardımcılığına getirildi. Tarikatın debdebesine pek ilgi duymaksızın mutfağın yönetimi ve giderleriyle ilgilenerek çalmadan gönlünce yiyip içeceği ve yakılmaksızın Tanrı'yı övebileceği bu yerde yıllardır kalmış olmasının nedeni de buydu. İki lokma arasında ondan öğrendiğim öykü buydu. Kendi kendime neyi uydurduğunu, neyi suskunlukla geçiştirdiğini sordum. Yalnızca deneyiminin kendine özgü oluşundan ötürü değil, başına gelenler bana o günlerin İtalya'sını büyüleyici ve anlaşılmaz kılan birçok olay ve devinimin görkemli bir özeti gibi göründüğü için merakla baktım ona. Bu konuşmadan ortaya çıkan neydi? İşlediği suçun bilincine varmaksızın kendi türünden birisini öldürebilen bir serüvencinin imgesi. Ama o sıralarda kutsal yasaya karşı işlenen tüm suçlar bana birbirinin aynı gibi görünüyorduysa da konuşulduğunu işittiğim olguların bazılarını daha o zaman anlamaya başlıyor. Bir insan kalabalığının neredeyse kendinden geçmişçesine bir coşkuyla, şeytanın yasasını Tanrı'nın yasasının yerine koyarak bir kıyıma girişmesiyle, bir bireyin soğukkanlılıkla tasarlayarak sessizlik içinde bir suç işlemesinin başka başka şeyler olduğunu görüyordum. Bana öyle geliyor ki Salvatore böyle bir suçla lekelenmiş olamazdı. Öte yandan başrahibin üstü kapalı sözleriyle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyordum. Hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmediğim Fra Dolcano düşüncesi bir saplantı haline gelmişti bende. Oysa hayaleti iki gündür işittiğim birçok konuşmanın çevresinde dolaşıyormuş gibi görünüyordu. Bu nedenle Salvatore'a birdenbire yolculuklarında hiç Fra Dolcano'ya rastladın mı diye sordum. Tepkisi çok tuhaf oldu. Gözlerini sanki olduklarından daha iri açabilirmiş gibi kocaman kocaman açtı. Arda arda haç çıkardı. Bu kez gerçekten anlamadığım bir dilde bölük pörçük sözler mırıldandı. Ama bunlar bana yatsıma sözleri gibi göründü. O zamana değin sempati ve güvenle, dostça diyebileceğim bir bakışla bakmıştı bana. Ama o anda neredeyse düşmanca baktı. Sonra bir bahane uydurarak gitti. Artık dayanamıyordum. Adını işiten de yılgınlık uyandıran bu rahip kimdi? Bunu öğrenme isteğinin pençesinde daha çok kıvranamayacağımı anladım. Aklımdan bir düşünce geçti. Hubertinho. Onunla karşılaştığımız ilk akşam o da anmıştı bu adı. Şu son yıllardaki Fred Sello'ların ve öteki din adamlarının açık gizli, tüm yaşantıları ile ilgili her şeyi biliyordu. Bu saatte onu nerede bulabilirdim? Kuşkusuz kilisede, dualara gömülmüş. Bir anlık bir özgürlüğe sahip olduğumdan oraya gittim. Onu bulamadım. Aslında akşama dek bulamadım onu. Böylece merakımı gideremedim. Çünkü o sırada şimdi anlatmam gereken başka olaylar oluyordu. Üçüncü gün ikindi. William Atso'ya büyük sapkınlık ırmağından, saf insanların kilisedeki işlevinden, evrensel yasaları öğrenme konusundaki kuşkularından söz ediyor. Sanki ayraç içindeymişçesine Venantus'un bıraktığı kara büyü işaretlerini nasıl çözdüğünü anlatıyor. William'ı demirci ocağında Nikola ile birlikte işlerine dalmış çalışırken buldum. Tezgahın üstüne başlangıçta belki de pencere camı parçaları olarak düşünülmüş minicik yuvarlaklar dizmişler. Bunların bazılarını aletlerle istenen kalınlığa indirgemişlerdi. William onları gözlerinin önüne tutup inceliyordu. Nikola ise uygun camların takılacağı çatalı yapmaları için demircilere buyruk veriyordu. William o ana dek en uygun camlar zümrüt renginde olduğu ve parşömenleri çayırlık gibi görmek istemediği için öfkeyle homurdanıyordu. Nikola demircileri denetlemeye gitti. William çeşitli yuvarlakları denerken Salvatore'la aramızda geçen konuşmayı ona anlattım. O adamın çeşitli deneyimleri olmuş dedi. Belki gerçekten Dolsinyenlerin yanında kalmıştır. Bu manastır gerçek bir dünya. Papa İons'un elçileriyle Rahip Michel de gelince tam olacağız. Üstadım dedim. Artık hiçbir şey anlamıyorum. Hangi konuda Atso? Önce sapkın gruplar arasındaki ayrımlar konusunda. Ama bunu sonra soracağım size. Şimdi aklımı karıştıran sorun ayrım sorununun kendisi. Hubertinho ile konuşurken ona tüm sapkınlarla ortodoksların aynı olduklarını kanıtlamaya çalıştığınız izlenimini edindim. Ama sonra başrahiple konuşurken bir sapkınla başka bir sapkın arasında ve bir sapkınla bir ortodoks arasındaki ayrımı ona açıklamak için uğraştınız. Yani Hubertinho'yu temelde aynı olan insanları başka başka gördüğü için, başrahibi ise temelde ayrı olanları bir tuttuğu için kınadınız. William bir an için camları masanın üstüne koydu. Sevgili Atso dedi. Şimdi bazı ayrımları belirlemeye çalışalım. Bu ayrımı yaparken Paris okulunun terimlerini kullanabiliriz pekala. Şimdi, diyorlar ki bütün insanlar özde aynı biçime sahiptirler. Yanılıyor muyum? Elbette doğru dedim bilgimle övünerek. İnsanlar hayvandır ama akıllıdırlar. İnsanın ayrıca özelliği gülme yeteneğidir. Çok güzel. Ama Thomas Bonaventure'dan farklıdır. Thomas şişman, Bonaventure ise zayıftır. Aynı biçimde Hugh kötü, Francisco iyi olabilir. Aldemor ağırkanlı, Ejilfo öfkelidir. Yanılıyor muyum? Kuşkusuz öyle. Bu şu demektir. İnsanlar maddesel biçimleri bakımından özdeştir. Ama eğreti ya da yüzeysel biçimleri bakımından farklıdırlar. Kuşkusuz öyle. Öyleyse Hubertinho'ya aynı insan yapısının karmaşık işlemlerle hem iyilik hem de kötülük sevgisini yönettiğini söylerken onu insan yapısının özdeş olduğuna inandırmaya çalışıyorum. Öte yandan başrahibe bir Katarla bir Valdezyan arasında fark olduğunu söylerken onların öze ilişkin olmayan özelliklerinin değişik olduğunda direniyorum. Bunda direnişimin nedeni şu. Bir Valdezyan'ı bir Katar'ın özellikleri yorulduğunda yakılarak cezalandırılabilir. Bunun tersi de olabilir. Bir insan yakıldığı zaman onun bireysel özü yakılmış ve somut bir varoluş biçimi olan, bu nedenle de onun varlığını sağlamış olan, en azından Tanrı'nın gözünde özde iyi olan şey hiçliğe indirgenir. Bu sana farklılıklar üstünde direnmek için yeterli bir neden gibi görünmüyor mu? Evet efendim diye yanıtladım heyecanla. Şimdi niçin böyle konuştuğunuzu anladım. Felsefenizi takdir ediyorum. Benim felsefem değil bu dedi William. İyi olup olmadığını da bilmiyorum. Önemli olan senin anlamış olman. Şimdi ikinci soruna gelelim. Sorun şu dedim. Hiçbir işe yaramaz biriyim ben. Valdezyenler, Katarlar, Lyonslu yoksullar, Umilati, Beginolar, Lombardlar, Hoçimciler, Paterenler, Havariler, yoksul Lombardlar, Arnoldcular, Williamcılar, özgür ruha inananlar ve Lucifer'cıları birbirinden ayırt edemiyorum artık. Ne yapmalıyım? Ah zavallı Atso diye güldü William sevecenlikle enseme vurarak. Hiç de haksız değilsin. Son 200 yıldır, hatta daha da önceden beri şu bizim dünyamız hoşgörüsüzlük, umut ve umutsuzluk fırtınalarıyla kasılıp kavruldu sanki. Ya da hayır, bu iyi bir benzetim değil. Kocaman görkemli bir ırmak düşün. Toprağın sağlam olduğu güçlü yatağında kilometrelerce akıp gidiyor. Irmağın kıyılarının sağlam toprağın nerede olduğunu biliyorsun. Bir an gelir, bu ırmak çok uzun bir zaman, çok geniş bir alanda aktığı, tüm ırmakları kendi içinde yok eden denize yaklaşmakta olduğu için yorgun düşmüş. Artık ne olduğunu bilmez. Kendi kendisinin deltası olur. Bir ana kolu hala varlığını sürdürebilir. Ama birçok kol ondan ayrılıp her yöne dağılır. Kimileri yeniden birbirine karışır. Artık neyin neden çıktığını anlayamazsın. Bazen hala ırmak olanla çoktan deniz olanı ayırt edemezsin. Benzetiminizi anlıyorsam, ırmak Tanrı'nın kenti ya da doğruların krallığıdır. Bininci yılı yaklaşmaktadır ve bu belirsizlik içinde artık ayakta kalamıyor. Yalancı ve gerçek peygamberler doğuyor. Her şey Armagedon'un yer alacağı büyük ovaya doğru akıyor. Düşündüğüm tam bu değildi. Ama biz Fransiskenler arasında üçüncü bir çağın ve kutsal ruhun yeniden egemen olacağı düşüncesinin her zaman canlı kaldığı doğrudur. Hayır, ben sana yüzyıllar boyu tüm toplumun, Tanrı'nın kullarının varlığıyla özdeş olan kilisenin gereğinden çok zenginleştiğini, kabardığını, içinden geçtiği tüm toprakların süprüntülerini birlikte taşıdığını ve arılığını yitirdiğini anlatmaya çalışıyordum. Gerçekte Delta'nın kolları ırmağın denize, daha doğrusu arınma anına olabildiğince çabuk ulaşmasına yardımcı olur. Ama yaptığım kötü bir benzetme, sana yalnızca ırmak artık ortada olmayınca, sapkınlık kollarının ve yenilenme akımlarının sayısının nasıl arttığını ve nasıl birbirlerine karıştıklarını anlatmaya yarıyordu. Dilersen, bu kötü benzetime diri bir güçle ırmağın iki yakasını yeniden kurmaya çalışan birinin imgesini de ekleyebilirsin. Delta'nın bazı kolları kum ve çamurla dolar. Bazıları yapay kanallarla yeniden ırmağa yöneltilir. Bazılarının da akmasına izin verilir. Çünkü her şeyi kısıtlı tutmak olanaksızdır. Hem bir ırmağın izlediği yolun bütünlüğünü sağlamak, kimliğini korumak istiyorsa suyunun birazını yitirmesi daha iyidir. Hiçbir şey anlamaz oldum. Ben de. Benzetimlerle konuşmayı beceremem. İyisi mi bu ırmak öyküsünü unut. Az önce adlarını sıraladığın akımların çoğunun en az 200 yıl önce doğduklarını ve daha şimdiden öldüklerini, kimilerinin ise daha yeni olduklarını anlamaya çalış. Ama sapkınlardan söz edilirken tümü birlikte adlandırılıyor. Doğru, sapkınlığın yayılma biçimlerinden biri bu. Yok edilme biçimlerinin de. Gene anlamıyorum. Tanrım ne zor. Pekala. Tut ki gelenekleri düzeltmek isteyen birisin. Yoksulluk içinde yaşamak için bazı arkadaşlarını bir dağın tepesinde topluyorsun. Bir süre sonra birçok insan uzak ülkelerden kalkıp sana geliyorlar. Seni bir peygamber ya da yeni bir havari sayıyorlar ve izinden gidiyorlar. Bunlar gerçekten senin için ya da söylediklerin için mi geliyorlar? Bilmem, umarım öyledir. Başka ne için gelsinler? Çünkü babalarından başka reformcuların öykülerini az çok yetkin toplulukların söylencelerini dinlemişlerdir. Bunun şu, şunun bu olduğuna inanırlar. Böylece her akım başkalarının çocuklarına kalıtım yoluyla mı geçer? Elbette. Çünkü reformcuların ardına takılanların büyük bir çoğunluğu hiçbir öğreti incelikleri olmayan saf insanlardır. Buna karşın sağ töre geleneklerini düzeltme akımları değişik yer ve biçimlerde ve farklı öğretilerle doğar. Katarlarla Valdezyenler çoğu kez birbirine karıştırılır. Valdezyenler kilise içinde tinsel bir reform yapılmasını öngörüyorlardı. Katarlar ise başka bir kilise, başka bir tanrı ve sağ töre anlayışı öngörüyorlardı. Katarlar dünyanın birbirine karşıt iyi ve kötü güçlere ayrıldığına inanıyorlardı. Bu nedenle de kusursuz insanların saf inançlarından ayrıldığı bir kilise kurmuşlardı. Kendilerine özgü ayinleri ve töreleri vardı. Neredeyse bizim kutsal ana kilisemiz gibi çok katı bir hiyerarşi kurmuşlardı. Hiçbir erk biçimini ortadan kaldırmayı bir an için bile düşünmüyorlardı. Bu da sana yöneticilerin, toprak sahiplerinin, feodal beylerin de Katarlara niçin katıldıklarını açıklar. Dünyayı düzeltmeyi de düşünmüyorlardı. Çünkü onlara göre iyi ile kötü arasındaki karşıtlık hiçbir zaman ortadan kaldırılamazdı. Oysa Valdezyenler ve onların yanı sıra Arnoldcular, ve yoksul Lombardlar tam tersine yoksulluk ülküsüne dayalı farklı bir dünya kurmak istiyorlardı. Toplum dışına itilmişleri aralarına alarak topluca ellerinin emeğiyle yaşamalarının nedeni buydu. Katarlar kilisenin ayinlerini yadsıyorlardı. Valdezyenler ise ayinleri değil, yalnızca papaza günah çıkarmayı yadsıyorlardı. Öyleyse neden birbirine karıştırılıyorlar ve aynı zararlı otlarmış gibi söz ediliyor onlardan? Sana anlattım. Onları yaşatan şeyle öldüren şey aynıdır. Akımlar başka akımlara kapılmış, bütün akımların aynı başkaldırı ve aynı umut dürtüsünden kaynaklandığına inanan saf insanlarla gelişir. Sonra birinin yanlışını ötekine yükleyen sorgucular tarafından yok edilirler. Bir akımın bir kesimine bağlı olanlar bir suç işleyecek olurlarsa, bu suç tüm akımların tüm kesimlerine bağlı olanlara yüklenecektir. Akılcı açıdan söylemek gerekirse, sorgucular çelişik öğretileri bir araya getirdikleri için haksızdırlar. Başkalarının haksızlığına göre de haklıdırlar. Çünkü söz gelimi, bir kentte Arnold'cu bir akım ortaya çıktığı zaman başka yerlerdeki Katarlar ya da Valdezyenler de oraya yönelirler. Frodo O'Connor'un havarileri, din adamlarının ve beylerin maddesel varlıklarının ortadan kaldırılmasını öngörüyorlardı. Birçok şiddet eyleminde bulundular. Valdezyenler şiddete karşıdırlar. Fretesellolar da öyle. Ama Frodo O'Connor zamanında, onun grubunda daha önce Fretesell'i ya da Valdezyenlerin öğretilerini benimsemiş olan birçok kimsenin bulunduğuna kuşkum yok. Saf insanlar kendi kişisel sapkınlıklarını seçemezler Atso. Ülkelerinde vaaz eden, köylerinden gelip geçen ya da alanlarında duraklayan adama sıkı sıkıya tutunurlar. Düşmanları da bunu sömürür. Halkın gözlerini aynı zamanda hem cinsel hazzı yatsıyan hem de bedensel birleşmeyi öngören tek bir sapkınlık sunmak iyi bir vaaz tekniğidir. Sapkınları sağduyuya aykırı şeytanca bir çelişkiler yumağı gibi gösterir. Demek aralarında hiçbir çelişki yok. Bir hoçimci ya da tinci olmak isteyen saf bir insanın Katarların eline düşmesi ya da bunun tam tersi şeytanın işi mi? Hayır öyle değil. Baştan başlayalım Atso. İnan, kendimin de doğrusunu bildiğime inanmadığım bir şeyi açıklamaya çalışıyorum sana. Bence yanlışlık, önce sapkınlığın ortaya çıktığına, sonra da saf insanların onlara katıldıklarına ve lanetlendiklerine inanmakta. Gerçekte ise önce saf insanların durumu gelir, sonra sapkınlık. Nasıl yani? Tanrı'nın kulları hakkında açık seçik bir fikrim var. İyi koyunlarla kötü koyunlardan oluşan kutsal dünyanın yorumcuları olan din adamlarının yol göstericiliği altında çoban köpekleri, savaşçılar, daha doğrusu dünyasal erk yani imparator ve beyler tarafından dizginlenen büyük bir sürü. Görünüm çok açık. Ama doğru değil bu. Çobanlar köpeklerle savaşır. Çünkü ikisinin de birbirinin haklarında gözü vardır. Doğru. Sürünün yapısını belirsiz kılan da bu işte. Birbirlerini parçalamaktan başka bir şey düşünmeyen köpeklerle çobanlar artık sürüyü korumuyorlar. Bir bölüğü dışarıda kalıyor bu sürünün. Nasıl dışarıda? Kenarda. Köylüler gerçek anlamda köylü değiller. Çünkü toprakları yok. Ya da olanca toprakları onları beslemeye yetmiyor. Yurttaşlar gerçek anlamda yurttaş değiller. Çünkü bilonca ya da esnaf birliğine üye değiller. Onlar başkalarının tuzağına düşebilecek küçük insanlardır. Kırsal alanlarda cüzamlılar gördüğün oldu mu hiç? Evet, bir kez 100 tanesini bir arada görmüştüm. Biçimleri bozulmuş, etleri ağarmış, çürüyüp dökülüyor. Koltuk değneklerine dayanmış, göz kapakları şiş, gözleri kanlı. Ne konuşuyorlar ne de bağırıyorlardı. Fareler gibi ciyaklıyorlardı. Hristiyanlar için onlar başka insanlardır. Sürünün kıyısında kalan insanlar. Sürü onlardan nefret eder. Onlar da sürüden. Herkesin kendileri gibi cüzama yakalanmasını, ölmesini isterler. Evet, Kral Mark'la ilgili bir öykü anımsıyorum. Güzel Izotta'yı ölüme mahkum etmek zorunda kalmış. Tam yakılmak üzere odunların üstüne çıkarılacağı sırada cüzamlılar gelmişler. Krala yakılmanın hafif bir ceza olacağını, ondan daha kötü bir ceza olduğunu söylemişler. Sonra Izotta'yı bize verin, bizim olsun. Hastalığımız isteklerimizi tutuşturuyor. Onu cüzamlılarınıza verin diye bağırmışlar. Sızlayan yaralarımıza yapışmış şu paçavralara bakın. Yanınızda sincap kürküyle astarlanmış zengin giysilere ve takılara bürünmüş olan o kadın, cüzamlıların sarayını görünce, kümeslerimize girip bizimle yatınca, o zaman işlediği günahın tam anlamıyla bilincine varacak ve bu güzelim odun yığınını düşünüp esef edecek. Görüyorum ki bir Benedik'ten çömezi olarak tuhaf şeyler okumuşsun diye takıldı William. Kızardım. Çünkü bir çömezin seviye öyküleri okumaması gerektiğini biliyordum. Ama Melk Manastırı'nda biz gençler arasında bunlar dolaştırılıyor. Biz de geceleri mum ışığında okuyorduk onları. Ama önemi yok diye sürdürdü William. Ne demek istediğini anladım. Toplum dışına itilmiş cüzamlılar her şeyi kendileriyle birlikte yıkıma sürüklemek isterler. Böylece onları nedenli toplum dışına itersen o denli kötü olurlar. Onları nedenli senin yıkımını isteyen bir hortlak sürüsü gibi görürsen o denli toplum dışı olurlar. Ermiş Francisco bunu anladı. İlk işi gidip cüzamlılar arasında yaşamak oldu. Toplum dışına itilenleri yeniden onlarla bütünleştirmedikçe Tanrı'nın kullarını değiştirmek olanaksızdır. Ama siz başka toplum dışı kişilerden söz ediyorsunuz. Sapkın akımları oluşturan cüzamlılar değil ki. Sürü en geniş halkadan en yakın çevresine dek bir dizi eş merkezli daireden oluşur. Cüzamlılar genel olarak bir dışlama göstergesidir. Ermiş Francisco bunu anladı. O yalnız cüzamlılara yardım etmek istemiyordu. Öyle olsaydı davranışı yalnızca cılız ve güçsüz bir acıma davranışına indirgenmiş olurdu. Onun anlatmak istediği başka bir şeydi. Kuşlara söylediklerini anlattılar mı sana? Aa evet, o güzel öyküyü duydum. Tanrı'nın o yumuşacık yaratıklarıyla arkadaşlık eden Ermiş'i takdir ettim dedim büyük bir heyecanla. Sana yanlış bir öykü anlatmışlar. Daha doğrusu bugün tarikatın yeniden oluşturmakta olduğu öyküyü anlatmışlar. Francisco kent halkı ve yöneticileriyle konuşmuş. Onların kendisini anlamadıklarını görünce yürüyüp mezarlığa gitmiş. Kuzgunlar, saksağanlar, şahinler, leşle beslenen yırtıcı kuşlarla konuşmaya başlamış. Ne korkunç şey dedim. Demek iyi kuşlar değildi bunlar. Alıcı kuşlardı onlar. Dışlanmış kuşlar. Tıpkı cüzamlılar gibi. Francisco İncil'deki şu sözleri düşünüyordu kuşkusuz. Güneşe doğru yükselmiş bir melek gördüm. Ve o güneşte uçan tüm kuşlara yüksek sesle dedi ki, gelin, Yüce Tanrı'nın büyük şölenine katılın. Kralların etini, tribünlerin ve kendini beğenmişlerin etini ve atların ve onların üstüne binenlerin etini ve özgür ve tutsak küçük büyük tüm insanların etini yiyin. Demek Francisco toplum dışına itilmişleri başkaldırıya kışkırtıyordu. Hayır, bunu isteyen biri varsa o da Fra Dolcano ve ardından gidenlerdi. Francisco başkaldırmaya hazır olan toplum dışına itilmişleri Tanrı'nın kullarına katılmaya çağırıyordu. Sürü yeniden toplanacaksa sürü dışına itilmişlerin yeniden bulunması gerekliydi. Francisco başarılı olamadı. Bunu büyük bir acılıkla söylüyorum. Dışlanmışları yeniden bütünleştirmek için kilise çevresinde eylem yapmak zorundaydı. Kilise çevresinde eylem yapmak için de onun yasasının onayını alması gerekiyordu. Bundan bir tarikat doğacak. Tarikat da ortaya çıkarken kıyısında itilmişlerin yer aldığı bir çember imgesini yeniden oluşturacaktı. Şimdi toplum dışına itilmişleri yeniden çevrelerinde toplayan Fretzelli ve Hoçimlerin neden ortaya çıktıklarını anlıyorsun değil mi? Ama biz Francisco'dan söz etmiyorduk. Sapkınlığın nasıl saf insanlar ve toplum dışına itilmişlerin bir ürünü olduğundan söz ediyorduk. Doğru. Sürüden dışlananlardan söz ediyorduk. Yüzyıllar boyunca Papa ve İmparator erk için giriştikleri savaşlarda birbirlerini parçalarken dışlanmışlar gerçek cüzamlılar gibi kıyıda yaşamayı sürdürdüler. Cüzamlılar, bunların bu olağanüstü meseleyi anlayabilmemiz için Tanrı'nın düzenlediği bir simgesinden başka bir şey değildir. Böylece cüzamlı derken dışlanmış, yoksul, saf, toplum dışına itilmiş, kırsal bölgelerden sökülüp atılmış, kentlerde aşağılanmış kimseleri anlayacaktık. Ama biz anlamadık. Cüzamın gizemi bir hortlak gibi üstümüze abandı. Çünkü işaretlerin niteliğini anlayamadık. Sürüden dışlanmış olsalar bile onların tümü de İsa'nın sözüne dönerek köpeklerin ve çobanların davranışını suçlayacak ve bir gün onları cezalandırmaya söz verecek her vaazı dinlemeye ya da üretmeye hazırdılar. Erk sahipleri her zaman anladılar bunu. Dışlanmışların toplumla yeniden bütünleştirilmesi, onların ayrıcalıklarının kısıtlanmasını gerektiriyordu. Bu nedenle de dışlandıklarının bilincine varan dışlanmışlar, öğretileri ne olursa olsun sapkınlıkla damgalanıyorlardı. Dışlanmışlıklarının körleştirdiği bu insanlarsa kendi adlarına gerçekte hiçbir öğretiye ilgi duymuyorlardı. Sapkınlığın yanılgısı buradadır. Herkes sapkındır. Herkes ortodokstur. Bir akımın sunduğu inancın önemi yoktur. Önemli olan sunduğu umuttur. Bütün sapkınlar bir dışlama gerçekliğinin bayrağıdır. Sapkınlığı kazı, altında cüzamlıyı bulursun. Sapkınlığa karşı girişilen her savaşın istediği tek şey şudur: cüzamlının olduğu gibi kalması. Cüzamlılara gelince onlardan ne bekleyebilirsin? Üçleme doğmasının ya da aşağıya Rabbani ayininin tanımının ne kadarının doğru, ne kadarının yanlış olduğunu ayırt etmelerini mi? Hadi canım, Atso. Bu oyunlar biz okumuş adamlar içindir. Basit insanların başka sorunları vardır. Hem unutma, bunların tümünü de yanlış yoldan çözerler. Bunun için sapkın olurlar. Peki bazı insanlar niçin onları destekliyorlar? Çünkü amaçlarına yarar bu. Amaçları da seyrek olarak inançla ilgilidir. Çoğu kez erkeği ele geçirmeye ilişkindir. Bunun için mi Roma Kilisesi kendisine karşı olanların tümünü sapkınlıkla suçluyor? Bunun için. Kendi denetimi altına alabildiği ya da gereğinden çok güçlendiği, bu nedenle de karşısına almak iyi olmayacağı için kabul etmek zorunda kaldığı bir sapkınlığı ortodoksluk sayması da bunun için. Ama bunun kesin bir kuralı yok. İnsanlara, koşullara bağlı. Bu laik beyler için de geçerli. 50 yıl önce Padua Komünü, her kim bir din adamını öldürürse büyük bir para cezasına çarptırılmasını öngören bir buyruk çıkardı. Olamaz. Gerçekten. Din adamlarına karşı halkın nefretini körüklemenin bir yoluydu bu. Kent psikoposla savaş halindeydi. Yıllar önce Kremona'da imparatora bağlı olanların Katarlara niçin yardım ettiklerini şimdi anlıyorsun, değil mi? İnanç nedeniyle değil, Roma Kilisesini güç durumda bırakmak için. Bazen kent meclisleri, sapkınları, İncil'i halk dilini çevirmeye yüreklendirirler. Halk dili artık kentlilerin dili oldu. Latince ise Roma'nın ve manastırların dili. Bazen de Valdezyenleri desteklerler. Çünkü onlar kadın erkek, küçük büyük herkesin, ister aşağı tabakadan, ister yüksek tabakadan olsun, öğretmen ve vaiz olabileceklerini öne sürerler. Çırak olan bir işçi, 10 gün sonra ustası olabileceği birini arar. Böylece din adamlarının yerine başka kimselerin konamamasını sağlayan ayrımı ortadan kaldırıyorlar. Ama öyleyse aynı kent meclisleri niçin sapkınlara karşı çıkıp onların yakılması için kiliseye yardım ediyorlar? Çünkü sapkınların sayılarının artmasının halk diliyle konuşan laiklerin ayrıcalıklarını da tehlikeye sokabileceğinin bilincine varıyorlar. 1179'da toplanan Lateran Konseyi'nde Walter Map, o budala, bilgisiz Valdezyenlere güvenilecek olursa neler olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Eğer doğru anımsıyorsam Walter Map, onların belli bir oturma yerleri olmadığını, çıplak İsa'nın izinde, çıplak yalın ayak oradan oraya dolaşıp durduklarını, hiçbir şeyleri olmadığını, her şeye ortaklaşa sahip olduklarını söyledi. En alçak gönüllü noktadan başlıyorlar. Çünkü toplum dışına itilmişlerdir. Ama onlara gereğinden çok yer açarsanız herkesi iterek dışarıya atarlar. Bu nedenle kentler, dilenci tarikatlarını, özellikle de biz Fransiskenleri tutuyorlardı. Çünkü biz tövbe gereksinimiyle kentsel yaşam, kiliseyle alım-satım işlerinden başka bir şey düşünmeyen kent soylular arasında uyumlu bir denge sağlanmasına izin veriyorduk. Tanrı sevgisiyle alım-satım sevgisi arasında uyum sağlanabildi mi peki? Hayır, tinsel yenilenme akımları engellendi. Papa'nın tanıdığı bir tarikatın sınırları içinde yönlendirildi. Ama alttan alta sinsi sinsi akan şey yönlendirilemedi. Bir yandan hiç kimseye kötülüğü dokunmayan Flagental akımlarına, bir yandan Fradolcano'nunki gibi silahlı çetelere ya da Hubertinho'nun sözünü ettiği Montefalco rahiplerinin büyücülük törenlerine doğru aktı. Ama kim haklıydı, kim yanıldı diye sordum şaşkın. Kendi açısından herkes hem haklıydı hem haksız. Ama diye bağırdım başkaldırıya varan bir taşkınlıkla. Niçin bir tavır almıyorsunuz? Niçin bana gerçeğin nerede yattığını söylemiyorsunuz? William üstünde çalıştığı camı ışığa tutarak bir süre sustu. Sonra camı masanın üstüne indirip camın altında bir alet gösterdi bana. Bak dedi, ne görüyorsun? Aleti biraz daha büyük olarak. İşte yapabileceğimiz şey, olsa olsa daha yakından bakmaktır. Ama alet hep aynı alet. Venantus'un el yazması da bu camlar sayesinde onları okuduğum zaman yine aynı kalacak. Ama belki de onu okuduktan sonra gerçeğin bir bölümünü daha iyi öğreneceğim. Ve belki de manastırın yaşamını iyileştirebileceğiz. Ama bu yetmez ki. Sandığından daha çok şey söylüyorum, Atso. Roger Bacon'dan daha önce de söz etmiştim sana. Belki de gelmiş geçmiş en akıllı adam değildi. Ama bilim sevgisini esinleyen umudu beni her zaman büyülemiştir. Bacon, basit insanların gücüne, gereksinimlerine, tinsel buluşlarına inanıyordu. Yoksulların, dışlanmışların, budalaların ve okuryazar olmayanların çok kez Tanrı'nın ağzından konuştuklarına inanmasaydı, iyi bir Fransisken olamazdı. Onları yakından tanımış olsaydı, tarikata bağlı taşralılardan çok fretesellolulara karşı uyanık olurdu. Basit insanlarda çoğu zaman geniş kapsamlı, genel yasalar ortaya çıkarma çabaları içinde yiten okumuşlarda olmayan bir şey var. Bir bireyin sezgisi var onlarda. Ama bu sezgi tek başına yeterli değildir. Basit insanlar kendi gerçeklerini belki de kilise bilginlerinden daha doğru olarak kavrarlar. Ama onu düşüncesizce eylemler içinde yok ederler. Ne yapmalı? Basit insanları eğitmeli mi? Çok kolay ya da çok güç bir şey bu. Hem sonra hangi bilgileri öğretmeli onlara? Ebo'nun kitaplığındakileri mi? Fransızken üstadlar bu sorunu incelediler. Büyük Bonaventure, bilgi kişilerin basit insanların davranışları içinde saklı olan gerçeği kavramsal açıklığa kavuşturmaları gerektiğini söylüyordu. Basit insanların yoksulluğa çağrılarını tanrı bilimsel kararlara dönüştüren, Proudhon ruhani meclisi ya da Hubertinho'nun bilgince anıları gibi dedim. Evet, ama gördüğün gibi bu çok güç oluyor. Olduğu zaman da basit insanların gerçeği, güçlülerin gerçeğine dönüşmüş oluyor. Yoksul yaşam süren rahipten çok, İmparator Ludwig'in işine yarayan bir gerçeğe. Onların yaşantısına nasıl yakın olunabilir? Söz gelimi onların işe vuruk erdemi, çalışma yeteneği, onların dünyasını dönüştürmek, daha iyi kılmak için nasıl korunabilir? Bacon'ın sorunu buydu. Laiklerin kabaca şişirdikleri şeyler, şans yardım etmezse etkili olmaz diyordu. Basit insanların yaşantılarının yabanıl ve denetlenmez sonuçları vardır. Ancak bilimsel yapıtlar belli bir yasayla geçerli kılınır ve etkili bir biçimde zorunlu sonuca yöneltilir. Yani pratik sorunlarla uğraşırken bile ister mekanik, ister tarım, ister bir kentin yönetimi olsun bir çeşit tanrı bilime gerek vardır. Ona göre yeni doğa bilimi, bilim adamlarının doğal süreçlerin değişik bilgileri aracılığıyla basit insanların düzensiz ama kendi tarzında gerçek ve doğru beklentiler yığınını yansıtan temel gereksinimlerini eşgüdümlü kılmaya yönelik yeni ve büyük girişimi olmalıydı. Yeni bilim, yeni doğal büyü. Ancak Bacon'a göre bu girişim kilise tarafından yönetilmeliydi. Ama ben bunu onun zamanında din adamları topluluğunun bilim adamları topluluğuyla özdeşleştirilmesinden ötürü söylediğine inanıyorum. Bugün durum değişti. Manastır ve katedrallerin dışında, hatta üniversitelerin bile dışında bilim adamları yetişiyor. Örneğin bu ülkede yüzyılımızın en büyük filozofu bir rahip değil, laik biriydi. Şu Floransalı'dan söz ediyorum. Şiirinden söz edildiğini işitmişsindir. Hiç okumadım o şiiri. Çünkü halk dilini anlamıyorum. Bildiğimce pek de hoşuma gitmezdi. Çünkü bizim yaşantılarımıza çok uzak olan şeylerden söz ediyor. Ama kanımca öğeler, tüm kozmos ve devletin yönetimi hakkında bugüne değin bize sunulan en akıllıca şeyleri o yazdı. Bugün ben ve arkadaşlarım insancıl sorunların yönetimi için yasa yapmanın kiliseye değil, halk meclisine düştüğüne inanıyoruz. Aynı şekilde gelecekte bu yeni insancıl tanrı bilimi önermek de bilim adamlarına düşecektir. Bu tanrı bilim ise doğal felsefe ve pozitif büyüdür. Çok güzel bir girişim dedim. Ama böyle bir şey olabilir mi? Bacon buna inanıyordu. Ya siz? Ben de inanıyorum. Ama buna inanmak için basit insanların biricik iyi sezgi olan birey sezgisine sahip olmakta haklı olduklarından emin olmalıyız. Ama eğer bireyin sezgisi biricik iyi sezgi ise, iyi büyünün onun aracılığıyla ve onu yorumlayarak işlevsel olacağı, evrensel yasaları yeniden oluşturmayı bilim nasıl başaracaktır? Evet dedim, bunu nasıl yapabilir? Artık ben de bilmiyorum. Oxford'da şimdi Avignon'da bulunan arkadaşım Ockham'la William'la birçok tartışmamız oldu. Zihnime kuşku tohumları saçtı. Çünkü eğer yalnızca bireyin sezgisi doğruysa aynı nedenler aynı sonuçları doğurur önermesini kanıtlamak güç olur. Tek bir beden bir yerde soğuk ya da sıcak, tatlı ya da acı, ıslak ya da kuru olabilir. Bir başka yerde ise olmayabilir. Sonsuz yeni varlıklar yaratmaksızın tek parmağımı bile kıpırdatamazsam tüm nesneleri düzenleyen evrensel bağı nasıl ortaya çıkarabilirim? Çünkü böyle bir edimle parmağımla tüm öteki nesnelerin konumu arasındaki ilişkiler değişir. Zihnim tek tek varlıklar arasındaki bağıntıları ilişkiler aracılığıyla algılar. Ama bunun evrensel ve değişmez olduğunun güvencesi nedir? Ama belli bir cam kalınlığının belli bir görme gücüne denk düştüğünü biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için de şimdi kendinize yitirdiğiniz camlar gibi camlar yapabiliyorsunuz. Yoksa nasıl yapabilirdiniz? Zekice bir yanıt Atso. Gerçekten de benim geliştirdiğim önerme şu. Eşit kalınlık, kaçınılmaz olarak eşit görme gücüne denk düşer. Bu önermeyi ortaya attım çünkü başka vesilelerle aynı tip bireysel sezgilerim oldu. Kuşkusuz bitkilerin sağaltma gücünü sınayan herkes, aynı türden tek tek bitkilerin hasta üzerinde aynı nitelikte eşit etkileri olduğunu bilir. Bu nedenle de araştırmacı, belli tipten her bitkinin ateşli hastalara iyi geldiği ya da belli tipten her camın gözün görme yetisini eşit ölçüde artırdığı önermesini biçimlendirir. Beka'nın sözüne ettiği bilim kuşkusuz bu önermelere dayanıyor. Dikkat et, nesnelere ilişkin önermelerden söz ediyorum, nesnelerden değil. Bilim önermeler ve onların terimleriyle uğraşır. Terimler de tekil nesneleri belirtirler. Anlıyorsun değil mi Atso? Önermemin doğruluğuna inanmalıyım. Çünkü onu deneyle öğrendim. Ama ona inanmak için evrensel yasalar olduğunu varsaymalıyım. Ama onlardan söz edemiyorum. Çünkü evrensel yasaların ve kurulu bir düzenin var olduğu kavramının kendisi, Tanrı'nın bunların tutsağı olduğunu sezdirir. Oysa Tanrı öylesine saltık bir biçimde özgür bir şeydir ki, eğer isterse isteminin tek bir edimiyle dünyayı değiştirebilir. Eğer doğru anlıyorsam, bir şey yapıyorsunuz ve niçin yaptığınızı biliyorsunuz ama ne yaptığınızı, niçin bildiğinizi bilmiyorsunuz. William'ın bana beğenerek baktığını övünçle söylemeliyim. Belki de öyledir. Ne olursa olsun, bu sana inandığım halde, inandığım gerçek konusunda niçin böyle kararsız kaldığımı anlatır. Siz Jubertinho'dan daha gizemcisiniz dedim kötücüllükle. Belki de. Ama gördüğün gibi doğanın nesneleri üstünde çalışıyorum. Yürütmekte olduğum soruşturmada da kimin iyi, kimin kötü olduğunu değil, dün gece yazı salonunda kimin bulunduğunu, gözlük camlarını kimin aldığını, karda bir başka gövdeyi sürükleyen bir gövdenin izlerini kimin bıraktığını ve Beringer'ın nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Bunlar olgulardır. Daha sonra onları birbirine bağlamaya çalışacağım. Eğer yapabilirsem. Çünkü hangi sonucun hangi nedenden doğduğunu söylemek güç. Bir meleğin araya girmiş olması her şeyi değiştirmeye yeterdi. Böylece bir şeyin başka bir şeyin nedeni olduğunun kanıtlanamamasında şaşılacak bir şey yok. Yine de insan her zaman denemeli bunu. Şimdi benim yaptığım gibi. Sizin yaşamanız çetin dedim. Ama Brunellius'u buldum diye bağırdı William 2 gün önceki at olayını anımsayarak. Öyleyse dünyanın bir düzeni var diye bağırdım ben de zafer kazanmışçasına. Öyleyse benim şu zavallı kafamda birazcık düzen var diye yanıtladı William. Tam o sırada Nikola zafer kazanmışçasına elindeki hemen hemen bitmiş bir çatalı göstererek yeniden içeri girdi. Bu çatal zavallı burnumun üstüne konunca dedi William. Belki zavallı kafam daha da düzenli olur. Bir çömez gelip başrahibin William'ı görmek istediğini ve onu bahçede beklediğini bildirdi. Üstadım deneylerini ertelemek zorunda kaldı ve hızlı hızlı buluşma yerine doğru yürüdük. Oraya yaklaşırken William sanki unuttuğu bir şeyi ancak o anda anımsamış gibi elini alnına vurdu. Bu arada dedi, Venantus'un kabala işaretlerini çözdüm. Tümülü mü? Ne zaman? Sen uyurken. Hem tümüyle ne kastettiğine bağlı. Mum ışığında beliren işaretleri çözdüm. Senin kopya ettiklerini. Yunanca notların ise yeni camlarıma kavuşuncaya dek beklemeleri gerekecek. Peki Afrika'nın sonunun giziyle mi ilgiliydi? Evet. Anahtar da oldukça kolaydı. Venantus 5 gezegen, 12 burç, 2 ışık veren gök cismi ve dünya içinde 8 işaret kullanmış. Toplam 20 işaret. Latin alfabesinin harfleriyle bağlantı kurmaya yeterli. Harflerin sırasına gelince bunu biliyoruz. İşaretlerinin sırası ne olabilir? Gökyüzünün düzenini düşündüm burç kadranını en dış çembere koyarak. Böylece Dünya, Ay, Merkür, Venüs, Güneş ve benzeri. Sonra bunun ardından burç işaretlerini geleneksel sıralarına göre yerleştirdim. Sevilli İzodorus'un onları sınıflandırdığı gibi Koç burcu ve ilkbahar noktasıyla başlayıp Balık burcuyla bitirerek. Şimdi bu anahtarı uygulamayı denersen Venantus'un mesajı anlam kazanır. Bana büyük Latin harfleriyle Afrika'nın sonunun gizi, putun üstündeki el, dördün birincisinde ve yedincisinde işler, yazdığı parşömeni gösterdi. Açık değil mi? Diye sordu. Putun üstündeki el, dördün birincisi ve yedincisi üstünde işler diye yineledim başımı sallayarak. Hiç de açık değil. Biliyorum. Venantus'un put sözcüğüyle ne demek istediğini bilmemiz gerek. Bir imge mi? Bir hayalet mi? Bir resim mi? Sonra birincisi ve yedincisi olan dört nedir? Bunlar ne yapılacak? Yerinden mi oynatılacak? Basılacak mı? Çekilecek mi? Öyleyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ve başlangıç noktamızdayız dedim büyük bir hayal kırıklığıyla. William durdu. Pek de iyicil olmayan bir havayla bana baktı. Oğlum dedi. Karşında alçak gönüllü bilgisi ve Tanrı'nın sonsuz gücüne borçlu olduğu azıcık yeteneğiyle birkaç saatte yazanın kendinden başka herkese mühürlü olduğuna inandığı gizli bir şifreyi çözmeyi başarmış değersiz bir Francis Ken var. Sense zavallı cahil yumurcak, tutmuş hala başlangıç noktasında olduğumuzu söylemeye kalkışıyorsun. Beceriksizce özür diledim. Üstadımın onurunu incitmiştim. Oysa yaptığı çıkarsamaların hızından ve doğruluğundan ötürü nedenle böbürlendiğini biliyordum. William gerçekten de beğeniye değer bir iş başarmıştı. Kurnaz Venantus, buluşunu karanlık bir burç alfabesinin ardına gizlemekle kalmayıp çözülmesi olanaksız bir bilmece de tasarlamışsa bu onun suçu değildi. Zarar yok, zarar yok, özür dileme diye düşüncelerimin arasına girdi. Ne de olsa haklısın. Henüz çok az şey biliyoruz. Hadi gidelim.